Merhaba sevgili Yol Dili izleyicileri. Bu hafta da farklı açılardan gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Şimdi yeni formatımız şöyle olacak. Her bölümde bir gündemi, ana gündemi ele alacağız aslında. Bu haftayı 3 ana gündemde ele alabiliriz diye düşündük. İlk olarak yerel seçimleri konuşacağız birinci bölümde. İkinci bölümde ekonomiye bakacağız. Üçüncü bölümde de Suriye'deki gelişmeleri inceleyeceğiz. Yerel seçimlerle hızla başlıyoruz. Yerel seçim deyince de biraz hem muhalefet cephesine bakmak lazım hem de iktidarın yerel seçim stratejisine bakmak lazım aslında. Yani muhalefetin kendi seçmenini rahatsız eden özellikle CHP'nin bazı tavırları var. Bunu gözlemlemek mümkün. Bu bir tartışmaya konu oldu bu hafta. Ayrıca Erdoğan'ın stratejisinin de yani neredeyse tamamen hamaset üzerine ve gerçek olmayan veriler üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Yani ne gibi? Yine mağdur. Mozart dinletilerek mağdur oldu bu sefer. Ayrıca diyelim ki işte Kadıköy, Beşiktaş, Şişli seçmeniyle giderek arayı açan bir tavrı var. Sürekli onların elitler olduğunu, kendisinin ise elit olmadığını iddia ediyor. Hatta bugün işi biraz daha ilerleterek biliyorsunuz kapitalizme saldırdı. Kendisinin antikapitalist bir insan olduğunu söyledi. Yani bu şekilde bir yerel seçim gündemiyle baş başayız. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyoruz diye topu hemen size doğru yuvarlıyorum. Buyur Koray, senden başlayalım.
Evet, ben CHP demin programı açılışını yaparken CHP ile ilgili birçok eleştiri yapabileceğimiz bir hafta geçirdiğimizi söyledin. Bu doğru ama ben İlk önce CHP'nin bu olumsuz seçim süreci politikalarına geçmeden önce sosyal medyada karşılaştığım ve Ekrem İmamoğlu'nun benim beklemediğim kadar iyi bir tarafını da gördüm. Mesela kreşle ilgili bir şeyi vardı, tanıtım videosu vardı. Beylikdüzü'nde ücretsiz kreş olanağı sağlamış ve bunun tanıtım, sosyal medyada tanıtım filmini de biraz evet sosyal demokrat çerçevede, hatta sola yakın bir çerçevede ele almış. Yani kadınların evde oturmadığı, kadınların emek sürecine katılma olanağı olarak değerlendirmiş oradaki videoda. Bu önemli bir şey, iyi bir şey. Evet, Ekrem İmamoğlu'nu her geçen gün tanımaya devam ediyor kamuoyu. Eleştirilebilecek birçok yönü var. Ama bir tarafıyla da böyle taraflarında olduğunu görmeye başladık. Şimdi CHP'ye gelirsek en çok öne çıkan ve kamuoyunda belki de haklı olarak çok sert eleştirildiği Ordu Belediye Başkan adayı olarak İdris Naim Şahin. Yani bir önceki dönem AKP bakanı olarak karşımıza çıkan ve ortaya koyduğu siyasi perspektif, performansın ne kadar
malumumuz
vahim olduğunu hepimizin bildiği bir kişilik. Aynı zamanda daha başka tabii olumsuz bilgiler de mevcut. Yani bütün emniyeti aşağı yukarı FETÖ'cülerle dolduran kişi olduğunu biliyoruz. Ve bununla
daha
ilgili
bir sürü buna benzer.
Evet.
Kamuoyuna yansımış bir fiil, yani insanları rahatsız eden davranışın ne olduğunu da biliyoruz.
Tabii tabii onun Kaplı atadığı
güvercin.
Evet.
Evet onun atadığı işte emniyet müdürlerinin çoğu şu anda işte cezaevinde veya yurt dışına kaçmış durumda. Hani FETÖ'nün siyasi ayağı deniyor ya. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması eğer sağlanabilse, AKP buna MHP ile birlikte itiraz etmese, ilk başta herhalde İdris Naim Şahin'den başlayacak. Dolayısıyla bu ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonunda zannediyorum CHP kendi bu komisyonda İdris Naim'in de dinlenmesi ve soruşturulmasına dair bir şey yaptı, talepte bulundu. Şimdi bu talepte bulunduğun kişiyi her ne kadar İyi Parti İyi Parti'nin orada paylaşım ekseninde, yani Karadeniz'i paylaştılar. Bir kısımda İYİ Parti adayları, bir kısımda CHP adayları çıktı. Şimdi Ordu'da CHP seçmeninin çok fazla olmasından kaynaklı İYİ Parti dedi ki, evet Ordu benimse eğer, o zaman ben İdris Naim Şahin'i orada göstermek istiyorum ve ama CHP'den göstermek istiyorum. Çünkü Ordu'nun profili diğer Karadeniz profilinden farklı. Yani İdris Naim Şahin orada yani İYİ Parti'den girdiği zaman seçilemeyebilir. Dolayısıyla CHP seçmeninin oradaki durumundan kaynaklı bir İdris Naim Şahin'in CHP'den girme durumu ortaya çıkıyor ki bu infial yarattı ve haklı olarak infial yarattı. Bunun mutlaka geri çekilmesi gerekir diye düşünüyorum ben.
CHP'nin tutumu ne o konuda? Yani ben çok çelişkili şeyler okudum çünkü. Sanki CHP de İdris Naim Şahin'i ikna etmeye çalışıyormuş gibi bir yandan öyle makaleler falan da okudum. Bir yandan da İdris Naim Şahin'in CHP'yi işaret ettiğini ve Meral Akşener'in CHP'yi ikna etmeye çalıştığına dair bir şeyler okudum. Orada çok emin olamadım yani CHP'nin tutumu ne İdris Naim Şahin'e
ama
dair.
Ama İYİ Parti ile CHP bu belediye başkan adaylığının seçiminde birlikte çalıştıkları için muhtemelen bu böyle bir masada karşılıklı konuşulan bir şey. Yani CHP bundan
danışılmadan
Irak değil.
Sürülmüş bir şey
tabii,
değildir
tabii.
Diyorsun.
CHP bundan Irak veya bağımsız bir şekilde durmuyor.
Ya bu konuda genelde CHP'lilerin tepki verdiği birçok mesele olabiliyor. Yani sağcılaşması ya da kendilerinin hiç empati kuramadığı bazı adaylar gösterilmesi konusunda genelde bir tepki olabiliyor. Bunu görüyoruz. Hani bunların bazıları yine de su kaldırır. Ama bu İdris Naim Şahin konusunda gerçekten en azından var olan CHP'li seçmen kitlesinin rahatlatıcı bir şeylerin ifade edilmesi gerekir. Hani her şeyden öte bu konu bir tartışma ben nasıl yürütülüyor, müzakere nasıl yürütülüyordan öte. Yani burada çıkıp ya öyle bir şey yok demek mümkün. Ama belli ki var. Yani sen diyorsun ya acaba ne oluyor?
Emin olamıyorum.
Belli ki var. Yani bu da şimdi insan bir kere bakar. Yani tamam oldu da aklından geçti birilerinin. Ya kamuoyu ciddi bir tepki veriyor buna. Ya bu kadar da yani partinin önüne ne koyarsam koyayım gelecekler onu seçecekler. Fikri bence çok yanlışa götürüyor.
Bir de orada ufak bir yer. Yani kamuoyu araştırması yapabileceğin kadar ufak bir yer.
Ya tamam.
Bunu yapabilirsin. Yani
hayır ama
İdris
şöyle bir şey var.
Sorabilirsin. Hani...
İdris Naim Şahin kazanıyor olsa bile şimdi bu yerel seçim meselesini genel meseleden de bu kadar kopartmanın bir esprisi bence yok. Yani tamam bu bir yerel seçim ama senin gösterdiğin herhangi bir yerel aday değil. Yani o eğer partinin genel alışkanlıklarına uygun değilse de bu kendince bir tepki topluyor. İnsanları rahatsız ediyor. Bunu da gözetmek lazım. Bu biraz CHP'deki şey eğilimi gibi geliyor bana. Yani tıpış tıpış oy vermeye gidecekler. O zaman da bir insanların seferber olduğu siyasal mücadele olmuyor. Yani tıpış tıpış diye baktığın, kimi aday göstersek zaten oy vermek zorunda olduğunu düşündüğün bir insan topluluğu bir müddet sonra da siyasetle ucu ucuna ilişki kuruyor. Bence bu genel toplumsal mücadeleye de zarar veriyor diye düşünüyorum.
Bir yani, yanılsama var orada. Yani şu anda bu seçime baktığın zaman dediğin gibi CHP'de, AKP'de Türkiye'nin genel profilini milliyetçi, muhafazakar seçmen olarak görüyor. Ve buna göre konumlanıyor. Yani iki partide AKP'de CHP bir yandan, AKP bir yandan işte MHP'yi alarak ve MHP politikalarını, ideolojik perspektifini üzerine giyerek seçimlere giriyor. Bir bakıyorsunuz CHP de aynı yere hemen soyunuyor ve İYİ Parti'nin formasını üstündekini alıyor ve sahaya çıkıyor. Tamam yani şimdi Türkiye'nin belli bölgeleri evet milliyetçi muhafazakar ağırlıklı bir seçmen kitlesine sahip. Fakat bu işte Karadeniz'de mesela orada eğer CHP seçmen profili İdris Naim'i bile kabul etmiyorsa o zaman demek ki bu saptama yanlış, bu doğru değil. Öyle olsaydı eğer bugün mesela Ordu'da bile insanlar buna bu kadar feveran etmezlerdi.
Ya valla şimdi bu konuda şöyle bir şeye ben artık güvenemeyeceğim. Yani bu anket sonuçları ya da işte Türkiye muhafazakarlaşıyor. Şimdi en son Samer'in bir araştırması yayınlandı. Samer daha çok Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde araştırmalar yapan bir kuruluş. O diyor ki yani buralarda bile Kürt sorunu birincil konu olmaktan çıkmış. Şu an ekonomi olarak konuşuluyor. Nasıl oluyorsa bizim gördüğümüz tüm anketlerde ya ekonomi ön planda, Bekir Ardır'ın da bu hafta bir araştırması yer aldı. 10 yıl içerisinde Türkiye'deki aslında kutuplaşma denilen ya da kültürel kutuplaşma denilen ilişkinin zayıfladığını giderek bir tür kimliklerin birbiriyle çatışması halinden sınıfın ya sınıfsal özelliklerin veyahut da ekonomik verilere dayalı seçmen hareketliliğinin olduğunun gözlemlendiğini söyledi. Şimdi bir araştırma burada bu muhafazakarlık meselesinin gerilediğini iddia ediyor. İkinci araştırma milliyetçilik meselesinin bir tür tezahürü olabilecek olan Kürt sorunu meselesiyle ilgili gerilediğini iddia ediyor. Peki bu muhafazakar seçmen kitlesi nerede, ben çok merak ediyorum. Ya Türkiye ekonomiyi konuşuyor.
Ve zaten bence bunu olgunlaştıran partiler.
Yani bana da öyle geliyor.
Şey yapıyorlar, zorluyorlar.
Yani Erdoğan'ın seçim stratejisi mesela dikkat ediyorsanız. Ekonomiyi hiç konuşturmama üzerine. Yani tamamen kültürel kutuplaşma üzerine bir seçim stratejisi uyguluyor.
Tabii tabii.
Yani aslında ekonomi konuşulur hale getirildiğinde ben seçmenin de yani kendince farklı bir yani bugüne kadar eğer AKP'ye oy veriyorsa bu tavırdan uzaklaşabileceğini gözlemliyorum. Ya bunu da iki tane en azından araştırma sonucunda dayandırabilirim. Yani kafama göre mi konuşuyor ya, diye düşünülmesin.
Koray'ın söylediği o bunu aslında partiler yapıyor meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet, partiler yapıyor. Diyelim ki kamuoyu öyle. Partinin bir görevi de kamuoyu ne istiyorsa onu vermek mi? Yoksa bunu şekillendirecek şeyler, enstrümanlar geliştirmek mi?
Biraz kolaya kaçmak biraz, oluyor bu.
Evet, topluma teslim oluyorsun. Toplumun daha önceden senin dışında şekillendirilmiş tarafına teslim oluyorsun. Siyaset de bir sürü şey gibi. İki ileri bir geri giderek adım adım örülebilecek bir alan yani. Ama bunun içinde bir siyaset stratejinin olması lazım. Partinin bir siyaset stratejisinin olması lazım. Bazen bir tür adımlar CHP'de kitleden de kopuk oluyor. İmamoğlu meselesiyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Yine sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle Binali Yıldırım'ın eşini yan yana getiren bir fotoğraf. Geçen hafta çok döndü, çok üzerine tartışmalar oldu. Sonra merkez gazeteleri üzerinde de çok haber yaptılar. Birine aydınlık, birine karanlık yazmışlar altında. Like'lar, efendim paylaşımlar, retweetler bu fotoğrafla ilgili. Son derece çirkin, kutuplaştırıcı, kutuplaşmayı derinleştirici, hakaret eden, cinsiyetçi, neresinden bakarsınız bakın hoş olmayan bir şey var. En güzel cevabı Ekrem İmamoğlu'nun eşi verdimiş.
Ne demiş?
Buradan bana beni yücelttiğini zannederek aslında beni de aşağılıyorsunuz. Hmm. Bir sürü insanı aşağıladığınız gibi. Mesela benim ablam da annem de bahsettiğiniz kategoride. Ayrıca işte hanımefendiye de son derece haksızlık ediyorsunuz. Biz bir siyasi yarış içerisindeyiz. Kimliklerimiz ve görüntülerimiz ve kullandığımız şeyler üzerinden değil, simgeler üzerinden değil gibi simge lafını kullanmamış olabilir ama o anlama gelecek şeyler söylemiş.
Güzel cevap.
Çok güzel cevap vermişti gerçekten. Onu besleyen değil, durduran bir yerden. Siyasetçilerin böyle geri adımlarla bazen toplumu da
ileri çekmeleri.
Evet. O davranışlarını geri çekip toplumu atlatacak şeyde bulunması lazım.
Bu iddia ile ama. Yani siyasi partilerin iddialı olup olmadıklarını buradan anlamak gerek. Çünkü Türkiye'de zamanımız yok meselesi, bahanesi bitmez ki. Evet. Yani her işte 2 yılda bir değil mi? O da şey normal şartlarda. 2 yılda bir seçim var. Şimdi 2 yılda bir seçim olduğu zaman zaten son 1 yılı demek ki zamanımız yok eksenine oturuyor. Zaten ondan önceki 1 yıl herhangi bir seçimle ilgili bir şey olmadığına göre 1 yıl kaldığı zaman seçimlere zamanımız yok gibi bir anlayışın arkasına sığınarak toplumların siyasal anlamda, değer yargısı anlamında ileriye doğru götürmesi gereken siyasi partiler bundan eğer imtina ederlerse toplumlar da işte milliyetçi, muhafazakar bir anlayışı benimserler. Yani ama kimse bu toplumu şey yapmaması lazım.
Muhafazakarlık sadece sağ özgü bir davranış değil. Yani bu açıdan da. Şimdi orada mesela şu da az bir muhafazakarlık sayılmaz mı? Geçen seçimlerdeki sayım meselesini, seçim sonuçlarının açıklanamaması meselesini en büyük skandal olarak konuştuk biz. Seçim günü yapılanların en büyük skandal olduğunu değerlendirdik. Çıkmış yine CHP'li yetkililer diyor ki geçen seçimdeki aslında bu seçim sonuçlarıyla ilgili aldığımız sunumda çok büyük bir hata yoktu. Ya şimdi bir dön, öz eleştiri ver be kardeşim. Yani her yerden...
Bu da muhafazakarlık.
Bu da muhafazakarlık tabii. Her yer cayır cayır şeyi konuşuyor. Yani küskün CHP seçmeni var, küskün işte sandığa gitmeyecek, sandığı korumayacak CHP seçmeni. Ya bu bir tek yani bizim duyduğumuz seviyede mi? Yani ben bazen çünkü bu programda şeyi düşünüyorum. Ya şimdi bunu herhalde herkes değerlendiriyordur. Yani bu kadar değerlendirilmemesi mümkün değil. Ama şeyi görünce dehşete kapılıyorum. Yok ya, yani bunu söyleyebiliyor yani. Ha diyor ki yetkili biri ayrıca. Bu da bir muhafazakarlık. Yani tutup da bu saat itibariyle bizim aslında seçmen güvenliği bir sorunumuz yok demek hepimize hakarettir.
Bu arada herkes... CHP seçmeni belki de son 7-8 yıldır Türkiye siyasetinde muhafazakarlık kısmından uzaklaşmış bir seçmen
kitlesi. Kırmaya çalışıyor
yani
tabii
ki. Daha ileri, daha alternatifini yaratmaya çalışan, eskiyi de belli oranda sorgulayan, bugünkü durumun nedenselliğinin de aynı zamanda kendi işte parti ve parti ideolojisine ait olduğunu da bir yanıyla ortaya koyabilen bir seçmen profiliyle karşı karşıya CHP yönetimi bugün. O zaman şimdi 24 Haziran'daki o umutsuz tablonun sonrasında birçok CHP seçmeni şunu haklı olarak söyledi. Biz bir daha nasıl oy kullanacağız? Şimdi eğer biz bir daha nasıl oy kullanacağız gibi bir tedirginlik ve kaygı varsa CHP yönetimi ilk önce kendi seçmeninin sandığa gitme siyasi perspektifini ortaya koymalı. Bu siyasi perspektif içerisinde İdris Naim Şahin'in Ordu'dan CHP'den belediye başkan adayı olma yok.
Yok.
Bunu tabii kabul etmez. Yani yok. Seçmenin hani diyoruz ya biz bazen Tayyip Erdoğan AKP seçmenine hakaret ediyor. Aklıyla alay ediyor. Doğru. Bence ama bir yandan şeyde CHP'nin de bu tür siyasi çıkışları, bu tür siyasi yanlışları seçmenin, CHP seçmeninin veya hani bugünkü yerel seçimlere baktığımız zaman hayır bloğunun seçmenine hakaret olarak algılanmamalı mı? Algılanmalı. Dolayısıyla buradan bir an önce çark edilmeli, dönülmeli.
Peki ben bir şey söyleyeceğim. Hep CHP'yi konuştuk ama burada Erdoğan'ın seçim stratejisini nasıl değerlendiriyoruz? Biliyorsunuz bu hafta Mozart'ın dinletilmesi önerisine faşizm olarak değerlendirdi.
Mozart mı faşist?
Bugün kendi yani bu sanki böyle şizofrenik bir durum olarak bu İstanbul'daki betonlaşmadan başkaları şimdi öyle bir tarz var. Başkaları sorumlu. Hatta onun adı da şey işte kapitalizm. Sanki kapitalizm diye ayrı bir parti var. Kapitalizm partisi. Yani bu kapitalizmi kim uyguluyor? Nasıl uyguluyor? Bunlardan da azade bir değerlendirme duyduk. Ya bu stratejiyi nasıl değerlendirmek gerekir?
Peki,
yani nereye varmak, nereye gitmek istiyor?
Muhafazakarlıktan çıkmış, girmişken o konuya şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Rutkay Aziz'in Cumhurbaşkanı Mozart dinlesin, iyi gelir demesi de bir tür muhafazakarlık değil mi aslında?
Bence değil.
Yok, bayağı
bir şey.
Nasıl değil ya?
Ya olmaz ama şimdi.
Eski Türkiye ile ilgili bir tartışma yürütmek istiyorsun Ahmet Kaleyle. Ya ne var ya?
Eski Türkiye
ya,
falan. Yapamayacak
biri de mesela çıkıp bunu desin ya.
Hayır ya, bu böyle klişeler. Hayır.
Klişe
mi? Mozart dinle. Ben, mesela ben sana diyemeyecek miyim? Ferhan Mozart
aynı
dinle.
Aynı şey değil. Biz arkadaşız. Arkadaşına bir şey önerebilirsin ama. Evet. Biraz ufkun açılır dersen. Bu başka bir şey olur.
Tabii canım, yalan mı söylüyor ama yani. Hayır.
Ben olsam onu bile demem. Ben derim ki yani ben hesap ver derim. Bana ne derim senin hani restorasyona ihtiyacımız mı var bizim? Benim restorasyona ihtiyacım yok. Türkiye adına restorasyon. Mesela Rutkay Aziz'in söylediği aslında restorasyon iyi gelir sana demek istiyor. Hani sen kal yerinde Mozart dinle. Biraz daha hani makyaj yapalım sana. Sen yine orada kala denk
gelebilir.
Ya bence
dalgaya vuruyorlar artık ya. He? Allah Allah. Bir grup sanatçı da artık şu pozisyona geçti.
Bence de böyle ya bir herkes, arka plan olduğunu düşünmüyorum.
Hayır. Böyle algılanabilir.
Algılanabilir. Haklısın.
O zaten şey yapıyor. Latife yapıyor. Öyle yani mi? Bir ben, gönderme yapıyor.
Klişelerle ama konuşuluyor. Klişelerle konuşuluyor.
Yani, bu şey yüksek bir yerden hani böyle Mozart dinleyenler ve Mozart'ı sevmeyenler. Şimdi bence bu tartışma da tabii güncel. Yani Mozart eğer Batı'nın en büyük bestecilerinden, kompozitörlerinden biri ise bunu yani bir tartışma başlığı olarak öne sürmek bir sanatçı için olabilir. Yani bu yani diyelim ki Mozart'ı sevmeyenler Türkiye'si diye bir şeyin arkasına sığınmak, buradan cepheleşme yaratmak isteyen bir siyasal alışkanlık, yani o açıdan AKP diyelim ki bence yani yine kendisini gösterir ama bunu da bırakmamak lazım ya.
İnsanlığın değeri
dinlenmesini, evet yani salık vermekte ne var
Einstein
yani?
Einstein değer şimdi biz eğer Mozart'ı, tamam, Beethoven'ı, Einstein gibi insanlığın yani toplam değerlerini, tarihsel değerlerinden uzak olduğumuzu iddia ediyorsak ki bugünkü iktidar evet bunlara savaş açmıştır diyebiliyorsak o zaman kalkıp Rutku Aziz'in de ya savaş açtığın şey sana iyi gelir yapma demesi gayet normal
ben
bir şey.
Ben tam tersine klişelerle konuşulduğunu düşünüyorum. Böyle bir elitizm, bunun altında bir elitizm var.
Mozart dinlemek elitizm mi mesela?
Evet, git Rutku Aziz'e sor ve onu destekleyenlere sor. Mozart dinlemek elitizm değil. Bunu bu tonda ve bir cumhurbaşkanı ya da herhangi birine önermek, Tansu Çiller Mozart dinlemekle kalmıyor, çalıyordu da ayrıca.
Tamam zaten o kadar yani büyütülecek bir şey değil. Aha, bu. Ya yani bunu faşizm diye konuşmak komik
mesela. Memleketin başına gelen büyük belalardan birdir. Tansu Çiller de dönemi de.
Orada öyle bir demagoji var. Şey, yani,
yani değer yani iyi olana savaş açan bir, hayır,
bir takım klişeler, seçimler, rafine seçimler, elitizm, bir takım klişeler, biz ve siz, oranın başına geçtiniz ama işte ben size bunu öneriyorum falan. Önerebilirsin. Başka
Neşet
bir şekilde.
Neşet Ertaş deseydi mesela tablo ne açıdan değişecekti mesela? Neşet Ertaş dinlemeni öneriyorum dediğinde neyle karşılaşacaktık?
Ya, Erdoğan'a burada, değil ama mesela yani, başka birine onu başka bir profildeki birine onu dinliyor olsaydı da aynı anlama gelecekti. Mesela şuna da ben karşıyım. Türkü dinleyenlerden zarar gelmez. Yok abi var mı öyle bir şey? Siyaset yapıyorsunuz. Türkü dinleyenlerden nasıl
siyaset
zarar gelmez?
Türkü sanatçı yani.
Siyasetçiyle konuşuyorsun. Siyasetçiye şey yapıyorsun. Yani buradan siyaset yapıyorsun. Ben çok gereksiz buluyorum. Ona verilen cevap zaten akıl almaz. Akıl tutulması bir şey. Faşizm bu kadar kolay telaffuz edilecek bir şey mi? El insaf. Üstelik bunu telaffuz eden en radikal, en sert, en antidemokratik yöntemleri uygulayan ve bu yöntemlerle başa gelmiş, başta duran bir devlet yöneticisinin kendisine Mozart dinle diye tavsiyede bulunan bir sanatçıyı faşizmle suçlaması akıl alacak bir şey değil. Burada daha korkunç bir şey var.
Rutku Aziz faşizmini buradan kınıyoruz. Araya gidiyoruz.
Ama Rutku Aziz şey demiş, Mozart mı faşist, ben mi faşist?
Programımızın ilk bölümünde yerel seçimleri değerlendirdik. Sonunda kabak Rutku Aziz'in başına patladı ama artık idare edelim. Şimdi ikinci bölümde biraz daha ekonomik gelişmeleri ele almaya çalışacağız. Bunu da tabii ki biraz ekonomi alanında yaşananları yorumlayarak yapacağız. Neler yaşandı denirse öncelikle hükümetin attığı bazı adımlar var. Onları konuşmak gerekir. Kesenin ağzını açtı diyebiliriz seçimlere giderken. Ekonomik kriz yaşanıyor ama bir diğer taraftan da hükümet Ziraat Bankası üzerinden hem spor kulüplerine hem onun ardından birçok kredi kartı borçlusuna krediler dağıtılacağını açıkladı. Bunun kaynağı nedir? Başka zaman her konuda kaynak soruluyor. Bu konuşulabilir. Onun ardından palet fabrikasının özelleştirilmesi söz konusu. Bu değerlendirilebilir. İzban'da grev yasaklandı. Bunu değerlendireceğiz. Ara başlıklarda böyle atıp aslında tartışmaya başlayalım derim. Hanginiz başlamak istersiniz?
Ben bir şeyler söyleyeyim. Buyurun. İstersen. Ya şimdi kesenin ağzını açtığı kısmı doğru gerçekten ama çok da riskli adımlar bunlar ve sonuçlarını artık çok uzun vadede alınacak şeyler de bir yandan da dövizin yükselmesi ve enflasyonun en büyük sorunu şu anda insanlar için. Diğerleri bunların uzantısıymış gibi yaşıyor tek tek hane halkı bu meseleleri. Dövizin yükselmesi insanları direkt borçlu ve daha yoksul hale getiriyor. Bu adımlar da uluslararası piyasalara güvensizlik veren, o nedenle de paranın geri çekilmesi anlamına gelen ve dövizi yükselten bir şey. Döviz yükselmeye başladı geçen haftadan bu yana. Aslında bunun mesela ekonomistler şeyle çok alakalı olduğunu söylüyorlar. Yani seçim ekonomisiyle, seçim ekonomisi için atılan adımlar, alınan kararlarla çok alakalı dövizin yükselmesi. Bu riski nasıl göze alacak seçime kadar? Bu çok riskli bir adım gerçekten. Sonuçları çünkü hemen ortaya çıkmaya başladı döviz yükselerek. Yeniden onu da tutması gerekecek. Ayrıca atılan adımlar insanları çok tatmin edecek mi? Bu kadar sıkıntıya rağmen bilmiyorum. Mesela incelediniz mi kredi kartı ile ilgili şöyle bir şey var. şeye düşmüş, takibe düşmüş, borçları ödemiyor. Halihazırda kullanmakta olduğunuz ve asgarisini ödeyerek çevirdiğiniz ya da ödeyemediğiniz, kısa bir süre için ödeyemediğiniz, yani takibe düşmeyecek kadar, 2 ay mesela ödeyemediğiniz kredi kartlarını daha uygun faizle yapılandırma öneriyor. Ondan sonra da kartını iptal ediyor. Bu insanların elini rahatlatacak bir şey değil. Hani çok büyük bir şeymiş gibi söyleniyor. Ha, ödenmesi çok büyük bir şeydir. Çünkü
bankayı rahatlatıyor orada. Yani bankayı, parayı bankaya veriyor zaten. Evet. Diyor ki mesela senin işte X bankaya, bankadan aldığın kredi kartıyla ilgili şeyin var. Ya ödeyemiyorsun. Sadece asgarisini ödüyorsun.
Evet.
Ben sana orada işte 1.1 galiba, 1.9 mu? 1.1 evet. Civarında çok düşük faizli kredi vereyim ama sana vermiyor. Yani direkt işte hangi bankaya borçluysan oraya veriyor.
Ve icralık borçları ya da takipteki borçları falan da ödemiyor. Tabii, aktif ödemiyor. Çalışan kredi kartlarını veriyor. Böylece kredi kartlarını piyasadan çekiyor, gerçekten de bankayı rahatlatıyor.
Bankayı kurtarıyor. Bankalar demek ki batık. Yani bu çıkıyor biraz ortaya.
Bankalara çok yüklenildi. Şimdi bankalara bir şekilde destek vermeye çalışıyor. İnsanları kolay, gerçekten hayatını kolaylaştıracak bir şey değil. O elektrik faturalarında indirimden söz ediliyor. O da faturalar geldiğinde belli olacak. Öyle bir indirim de yok. Mesela Ekim ayında Berat Albayrak demişti ki faturalara hiç zam gelmeyecek diye. Ben bakıyorum kendi faturama. Kasım'da da Aralık'ta da
şundan dolayı
böyle artışlar var.
Enerji bedelinde indirime gidildi ama şeye zam geldi. Bu
dağıtım bedeli.
Dağıtım bedeli diye bir veri
sonuçta
daha var.
Ne yapıyoruz? Yani. Ödediğimize bakıyoruz değil mi? Ödediğimiz toplam tutara baktığımızda bunlar artarak devam ediyor. Duracak dediğinde arttı, indirim olacak dediğinde ne olacak onu bilmiyoruz. Yani bunlardan ne kadar geri dönüş alır bilmiyorum. Bir yandan şeyle bu imar barışıyla ilgili para topluyor. O yetmedi. Yeniden para toplamaya devam ediyor. Bu ne demek aslında? Yasa dışı bütün yapıların kayıt altına alınması, meşrulaştırılması ve buradan hazineye para aktarılması demek. İnsanlar bir yandan da buralara çok ciddi ödemeler yapılıyor. Ufak şeyler değil yani. Mesela bir daire parasının yarısı kadarını falan istiyorlar. Yani büyük paralar isteniyor gerçekten o meşrulaştırma işleri için. Olan kente oluyor, olan ortak yaşama oluyor falan ama oralar sorun değil tabii ki. Bir tür insanlar kayıt altına alınsın ve onun parası ödensin derdindeler. Bu ekonomik gidişat ben bu açılan kesenin ağzının doğrudan tüketiciye ve doğrudan seçmene bir faydası olacağını açıkçası düşünmüyorum. Buradan nasıl çıkacaklar? Bir ya paket daha gerekecek ya da birkaç paket daha gerekecek.
Şöyle bir şey oluyor yani diyelim ki 3 aylık bir ve şeyin bu araçlardaki vergiyi düşürdükleri zaman ya da işte bu dayanıklı tüketim mallarındaki vergi düşürdükleri zaman bunun ben piyasalarda ve toplumda bir rahatlatıcı etkisinin olduğunu düşünüyorum.
O devam eden bir şeydi ama yani sadece uzatıldı.
3 ay daha uzatıldı.
Belli sektörler için.
Şimdi 3 ay daha uzatıldı. Şimdi böyle bir kısa süreli rahatlatıcı etkiler görebiliriz. Zaten şimdi burada bizim konuşmamız gereken şey şu. Birincisi ekonominin genelde iyiye mi gittiği, kötüye mi gittiği konusundaki tartışmada bir müdahalede bulunmak gerekiyor. Yani bir kere ekonomi bu müdahale tipleriyle iyiye gidecek durumda değil. Bunların hepsi aslında kozmetik, makyaj yapılıyor. Yani ama bu şöyle bir şey, her şey göze alınarak. Yani bu da ayın 31'de yapılacak.
Seçimden sonra IMF'nin kapısına dayanmak.
Belki de seçim günü seçim kapıda biri bekleyecek. Yani evet. Sonuçları görecekler.
Çünkü ortada
kapıyı çalacaklar.
Bir kese, ya ağzı açılacak bir kese var mı acaba? Yani o, da,
bir sorun
o
mu?
Da şey. Şimdi ortada birçok rakam var. Yani artık Merkez Bankası'nın elindeki döviz miktarı ortada, iç borç ortada, dış borç ortada, dış borçların faizlerin ne zaman ödeneceği ortada. Yani bunu internetten girdiğiniz zaman artık görüyorsunuz. Korkunç bir tablo var.
Peki somut olarak nerede görebiliriz dersek, mesela ben şurada görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi şöyle denebilir çünkü şeyi dinlersen, Berat Albayrak ve hükümeti Erdoğan dinlersen hiçbir fenalık yok. İşte bir evet bocalama oldu ama işte düze çıktık. Böyle sorunlar da her yerde yaşanır. Zaten dış oyunlardı bunlar. Dış ülkelerin saldırılarıydı. Şimdi de ekonomiyi tekrar rayına oturtuyoruz. Yani anlatmak istediği bu. Ama şimdi burada şeyi mesela yani böyle bir bu bir yanılsama mı? Burada Erdoğan'ın ve Berat Albayrak'ın anlattıkları doğru mu? Yani şeyi, ekonomiyi iyiye doğru mu götürüyorlar, yönetebiliyorlar mı? Yoksa aslında bu böyle bir yere doğru gitmiyor mu? Bu
konuyu öyle olsaydı iyi anlatmak yardıma lazım. Yardıma muhtaç hale gelmiş bir halka biz yardımınıza koşuyoruz gibi bir paket ortaya koymalarına gerek olur mu? Yani kredi kartlarının bu kadar yüksek meblağlarda geri ödenememez hali, bankaların batma durumuna gelme hali ortada. Şimdi yapılandırma, yani yapılandırma yaptılar ikinci defa. Yapılandırma yaptılar ve yapılandırmanın kuralı şu: ilk taksitini ödemezsen yapılandırma bozuluyor ve tekrardan faiziyle birlikte
ödeyip. Şimdi orada
mesela ya onun yapılandırmanın yapılandırmasını kendi Berat Albayrak ne dedi? Bir daha yapılandırma yok dedi. Bir ay sonra yapılandırma. Niye? Çünkü bundan ödeyemedi
de
kimse.
Şey de var. diyelim ki Ziraat Bankası sadece kredi düşük faizli kredi kartı borçlarını düşük faizle kapatmak üzere krediler dağıtmayacak. Ne yapacak? Orada futbol kulüplerinin borçlarını ödemeyi konuşuyorlar mesela. Bu daha büyük bir manipülasyon. Yani aslında bir biçimiyle futbol kulüplerinin borçlarını kamunun üzerine yıkıyorlar. Ama bunun rüşvetini de herkese kredi dağıtıyorum şeklinde sunuyorlar. Yani biz burada aslında halka dönük bazı adımlar atılıyor gibi gördüğümüz şeylerin arkasında büyük bir dolabın döndüğünü düşünerek hareket etmemiz gerekir.
Şimdi mesela insanlar bankaya gitsinler yarın, desinler ki işte hükümetin açıklamaları doğrultusunda ben anlıyorum ki ben işte kiramı ödeyemiyorsam, işte senedimi ödeyemiyorsam, onlar da borç sonuçta, elektriğimi ödeyemiyorsam burada kredi kullanabiliyorum değil mi? Hem de düşük faizli. Yani 1.1 faizden ben kredi kullanmaya geldim desin. Bakalım banka, Ziraat Bankası ne cevap verecek?
Kimseye vermeyecek.
Hayır, verseler bile o değil. Hayır, bunu, bu devede kulak olacak.
Değil yani, ki, vermeyecek ki.
Vermeyecek.
Bir miktarını verecek bana
o kalırsa. O faiz oranıyla vermiyor. Tek faiz, yani bu düşük faizin bir parantezi var. İşte bu parantezi demin bahsettiğimiz.
Bir sürü şartlara dayalı olarak verirsek.
Kredi kartı
net,
değil.
Kredi kartı ve temerrüte düşmüş kredi kartı diyor. Bir şey daha söylemek istiyorum bu faizlerle ilgili konuşmuşken. Mesela konut kredilerinde de acayip indirim yaptı güya, yine Ziraat Bankası kampanya yaptı. Buna işte Vakıfbank kampanya yaptı, pardon. 0.90'la konut kredileri, çünkü çok yükseldiler. 0.90'la konut kredisi veriyor. Ama kime veriyor? Anlaşmalı olduğu inşaat şirketinin konutlarına veriyor. Bir kere bu zaten kamusal adaleti ortadan kaldıran, ekonomik adaleti ortadan kaldıran bir ayrımcılık.
Zaten o inşaat o bankadan kredi almış ve geri ödeyemiyor. Yani aslında evet, o inşaat o bankanın.
Yani aslında şu anki atılan
banka kendini bütün, kurtarmaya çalışıyor.
Bütün adımları biz arkada yapılan büyük manipülasyonun, yani hilenin bir görüntüsü olarak görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Mesela dikkat ediyorsanız Ziraat Bankası konusu yine iki konuda geçiyor. Biri halka dağıtılacağı iddia edilen krediler, ama diğer taraftan da spor kulüplerinin, futbol kulüplerinin borçlarının silinmesi. Şimdi sen bunu niye kamuya mal ettin ki? Ya bu spor kulüpleri mesela bu borçları yani yaptıysa bunu kamu niye sırtlanıyor? Bunlar yani kamu faaliyeti yürüten yerler değil ki. Spor kulübü. Yani ve biz mesela spor kulübü diye konuştuğumuzda Fatih Terim'in bilmem ne parasını da konuşmuş oluyoruz. Öyle değil mi?
Transfer biri parasında. Diğerinin meşrulaştırılması için de kullanıldı aslında. Spor kulüpleri geçen hafta açıklandı.
Evet.
Kredi kartları bu hafta açıklandı. Çünkü o tepki çekti.
İşaret etmek nokta bu.
Biri diğerini meşrulaştırmak için de kullanılıyor. Ve gerçekten hani halkına faydası olmayacak bu kredi kartıyla ilgili yapılandırma.
İkinci büyük olay ne şu? Mesela yine kamuoyuna tartışılan palet fabrikasının özelleştirilmesi söz konusu. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz millicilik konuşuluyor. Ondan sonra işte şey istihdam konuşuluyor. Ya bu palet fabrikası denilen yer gerçekten Sakarya'da yani bir iş olanağı yaratabilecek neredeyse en önemli yer. Yani çok ciddi bir arazisi var. Çok merkezli bir yerde şu an. Ve gerçekten de hani diyelim ki Türkiye'nin silahlanma harcamalarını büyük oranda azaltan, yani çünkü en sonunda bu bir silahlanma harcamasına dönüşecek bir yapı. Fakat bu geçtiğimiz aylarda tartıştığımız Katarlılardan alınan uçak bedeli olarak aslında Katar sermayesine şu anda satılmaya çalışılıyor. Yani kim bunun sahibi, kime satılmaya çalışılıyor diye tartışılırken öğreniyoruz ki bir ortağının Katarlılar, bir ortağında Ethem Sancak olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi görüldüğü üzere İşte burada ihtiyaç sahiplerine elektrik faturalarını biz karşılayacağız, bilmem 150 kilowatt saate kadar olduğunu söylüyorlar. Ama bir diğer taraftan da kamunun en önemli, yani burada diyelim ki silahlar üretilmesin, başka bir şey üretilsin. Yani burada herhangi bir otomobil de üretilebilir belki. Ama kamunun elde etmiş olduğu bir birikimi yine biz özel sektöre sattıklarını, niye, hatta canım, dışarıya yani, sattıklarını görmüş
bugün olursun. Duymadın mı? Recep Tayyip Erdoğan kapitalizmin savaş açtığını ilan etti. Yani bu kapitalistler de bu şehirde, İstanbul söylüyor. İstanbul'da bu dikey mimariyi kim yaptı diyor. Yani ben bununla savaşacağım diyor. Bu kapitalistler her istedikleri yerlere işte binalar dikemezler. Emir veriyorum, yıksınlar. Ya böyle enteresan bir tabii şey. Demin dedik ya, bu seçmene aklıyla alay etmek seçmene bir hakarettir. Şimdi bu dinlesin AKP seçmeni ya. Bizi dinlemesin veya işte muhalefeti dinlemesine gerek yok. Bence bu seçimi muhtemelen muhalefete armağan edecek kişi şu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan. Yani İstanbul'a ihanet ettik lafını kendisi söylüyor. Evet. Bu bir. İstanbul'a ihanet etmenin tarihi çeyrek asır. Yani çeyrek asırdır seçmen bu yetkiyi AKP'ye vermiş. Ve bu yetkinin en başındaki kişi itirafta bulunuyor. Diyor ki, ey seçmen, biz 25 yıla yakındır bu şehri yönetiyoruz ama biz buraya ihanet ettik. Şimdi nasıl yani, bir şeyi teslim ediyorsunuz, ben sana bir şeyi teslim ediyorum. Aradan bir zaman geçiyor, sen bana diyorsun ki ya Koray, ben buna kusura bakma ihanet ettim. Ben şimdi onu senden almam gerekmiyor mu? Akıl, yani doğal akıl, normal akıl senden alıp bir başkasına vermem lazım ve ya da kendimde tutmam lazım. Şimdi o zaman üzerine bir de bugün ne diyor? Ya bu kadar yüksek binaları, bu kadar dikey mimariyi nasıl yaparsınız? Ormanları bu kapitalist, orada bir kelime kullanıyor. İşte kapitalistler ormanları kesip beton döküyorlar. Ya bu 3. havalimanı için kaç tane ağaç kesildi bu şehirde? Bu şehrin kuzey ormanları, akciğerleri, solunum yeri. Burayı kim talan etti? Burayı kim milyonlarca ağacı kesti?
Gezi'de kıyamet nereden koptu?
Tabii yani bütün bu dikey mimarlığı kim yaptı arkadaşlar?
Antikapitalizme yeni başlayanlar için şöyle bir tavsiyede bulunalım. Yani eğer bir antikapitalizme olur ya şimdi, belki de bu bilinç denilen şey biliyorsunuz yani bir yerden sonra oluşabiliyor. Bir bilinç oluşmuş olabilir. Antikapitalist bir bilinç edinilmiş olabilir. O zaman şuradan devam edelim. Yani bu antikapitalizm sadece İstanbul'daki bu alçak, bu dikey binaları yapan müteahhitleri ve onlara o toprakları, o arazileri verenlere sadece karşı olmakla geçmez. Yani bu yeterli değil. Mesela özelleştirmeye de karşı olunması gerekir. Yani derhal o zaman bu Sakarya'daki özelleştirmeye çalışılan
kim ruhsat verdi?
Ya tamam işte burada anlatmaya çalıştığım bu bir antikapitalizm ise bu bir bütün. Yani özelleştirmeye de burada imkan verilmemesi lazım. Ya yani yine bir grev yasaklayan manipülasyon var. Şimdi ona gelelim. Bak, onu konuşmamız gerekiyor.
Son 5 dakikamız. Savaş açtığını söyleyen birisi bir önceki gün İzmir'de İzban işçilerinin grevinin yasaklandığını ilan ediyor. Yani sen grevi yasaklayarak nasıl kapitalizmin karşısına geçip oradan konuşma cesaretini alabilirsin? Bu cesaret nereden geliyor? Bu cesaret aslında işte demin bahsettiğimiz maalesef ki AKP seçmeninin bu zamana kadar ki birçok şeyi görmek istemeyişinin vermiş olduğu bir güvence. Ama bu o güvenceyi bence bu seçimde çok arayacak. Şimdi şöyle bir şey, İzban'a gelelim. Yani İzban'la ilgili CHP elinden geleni yapıyor. Bu seçimde insanlar CHP seçmeni dahi CHP'den illallah etsin diye. Ya arkadaş, siz değil misiniz 2200 lira bizim belediyelerde en düşük ücret 2200 lira olacak. İzban'da 1453 lira alıyor en düşük ücret alan arkadaşlar. Diyorlar ki biz 2020 lira 2070 lira olsun istiyoruz. Evet. Ya şimdi 2200 lira olduğunun ilanını genel başkanı yapıyor ve öte taraftan İzmir Büyükşehir'de İzban işçileri diyorlar ki biz bunun üzerinden bir şey istiyoruz, zam istiyoruz. Detaylandırıyorlar, diyorlar ki evet mesai istiyoruz. Ya mesai istenir zaten. İşte aile yardımı istiyoruz. Birçok yerde bu var zaten. Şimdi hayati tehlikesi olan aynı zamanda bir iş kategorisi. Bunun da yönetmeliğe uygun bir şekilde ekstradan bir şeyi var. Ücreti var. Bunu istiyoruz diyorlar. Fakat ne gariptir ki bütün bu işçilerin en düşük ücretin 2200 lira olacağını söyleyen CHP'li belediyelerinden sorumlu diyelim ki genel başkanı kalkıyor bu grevi tanımıyor ve diyor ki manipüle ediliyor. Seçimlere giderken bizim ayağımıza kurşun sıkılmak isteniyor. Ya senin kendi kendinin ayağına kurşun sıkıyorsun. Orada işçi açıklıyor. Sen açıklayabiliyor musun? Bak işçi oraya çıkıyor sosyal medyada diyor ki bu kadar alıyoruz, bu kadar istiyoruz. Bu kadar zamandır görüşmeler yapıyoruz. İşte sendika bunun görüşmelerini yapıyor. Orada geçmişte DİSK Genel Başkanı bile kalkıyor diyor ki doğru yerlere gitmiyor. Ne demek bu ya?
Ya şimdi bu toplumda giderek unutulan bir kavramın tartışılmaya başlanması anlamına geliyor benim gözlemim. Yani grev deyince bizim toplumun geneli de şöyle düşünüyor. Ya grevi bir fenalık olarak düşünüyor. Yani tramvaylar durdu. Çöpler toplanmıyor. Ya zaten grev bu demektir. Çöpler toplanmayacak demektir. Sen bir yerden bir yere ulaşamayacaksın demektir. Televizyonu hakikaten açtığında karanlık bir ekranla karşılaşacaksın demektir.
Gazetede grev olmadan sen çıkmayacak demektir. Greve izin verme, sen git o belediyenin kapısına
grev demek,
dayan.
Grev demek üretimden gelen gücün kullanılması demektir. Demek ki bu üretilen her şeyle ilgili bu üretenlerin bir gücü var. Yani onun mesela hayatı durdurma gücü var. Hayatı durduruyor ki kendisini orada herkese hissettirebilsin. Yoksa o çöpler her gün toplandığında ama o çöpü toplayan insanlar asgari ücret aldıklarında kimsenin umrunda olmuyor. Yani o çöpler toplanıvermiş oluyor. O tramvaylar gidip gelmiş oluyor. O otobüsler hareket etmiş oluyor. Ama bunları birileri yapıyor işte. Şimdi bu önemli bir, yani sınıf mücadelesindeki önemli bir başlık. O açıdan da İzmir halkı da ya da CHP'yi destekleyen bir seçmen kitlesi de yani hakikaten olayı biraz buraya taşıdı. Yani ne canım, bu da AKP'nin ekmeğine yağ sürmeye mi çalışılıyor bu konuda da gibi yorumlar yapıldı. Şimdi bunu artık unutalım. Yani dün hatta işçileri temsil eden sendikanın başkanı güzel bir açıklama yaptı Yol TV'de. Yani o diyor ki ne yazık ki diyor patronların bayrağı yok. Evet, patronların bayrağı yok. Patronların bir partisi de bence tam olarak yok. Yani görüldüğü üzere konu işçilerin hakkını alma meselesine geldiği zaman herkes AKP ile olan çatışmalarını bir anda unutuveriyor. İşte ne oldu? Grevi yasakladı. Grev yasaklamak olabilecek diktatörlük alametlerinin en büyüğü değil mi? Laikliğe, yani laiklikle ilgili tartışmalarda yaptığı bütün keyfi davranışlara karşı çıkıyoruz da grevi yasakladığında peki niye yeri göğü inletmiyoruz?
Mesela CHP'li milletvekilleri bununla ilgili herhangi bir itirazda bulundular mı?
Ben Fatih Portakal'ı bile dün yani biraz öyle biraz böyle konuştuğunu gördüm. Yani gündem etti. Biraz öyle biraz böyle konuşuyor. Çünkü kimse ne oradaki belediye başkanının ayağına basmak istiyor, ne İzmirli vatandaşın bu konudaki tutumunu eleştirmek istiyor. Ama bunu dile getirmek gerekir. İzmir işçisi %100 haklıydı. İstediği şey %30 zamdır. Zaten bu ülkede asgari ücreti %26 zam yapıldı. %30 zam atla deve bir şey değil. Peki, yani biraz tutarlı olmak
bir gerekir. Bir soru işareti daha yok mu sizce burada? Burada bu kararı verecek mekanizma şeyin üzerindeki kişi görevinin son günlerinde olan bir belediye başkanı. Patron bile değil. Bu ayak diremenin sebebi ne? Burada?
O da CHP'nin içindeki gücü. CHP'nin içindeki
son günlerini İzmir, yaşadığı belediye başkanları biraz böyle. Belediye başkanısı.
O yani sadece gidiyorsun belediye ama. Başkanı yapmıyor. Mesela DİSK, eski DİSK başkanı da milletvekili İzmir'den ve o da mesela destek çıkıyor.
Destek çıkmak başka bir şey. Bir noktadan sonra ama ayak direyen, İşçilerle görüşen, o görüşmeleri sürdüren, sendikayla görüşmeleri sürdüren, sinirlenen, dosyaları kapatan, kapıları kapatan, %25'i de geri alıyorum diyen, %22 miydi onun teklifi? %22'yi de geri alıyorum diyen falan böyle ego savaşlarına falan getiren mevzuyu
Ya orada CHP genel merkezinin devreye girmesi lazım.
Evet
ama zaten bu
yani
konuda
orada bir inisiyatifsizlik var yani. Evet.
Bu inisiyatifsizlik, bu inisiyatifsizliği biz şöyle okumalıyız. Yani bu öyle tesadüf bir inisiyatifsizlik değil. Yani aslında ülkemiz yavaş yavaş bu kültür savaşlarının azaldığı bir döneme doğru gidecek. Yani buna da kimin ne kadar hazırlığı var? Yani olayın bir laik misin, değil misin? Başörtülü müsün, değil misin? Hangi dili konuşuyorsun, nereden geldin meselelerinden çıkıp yavaş yavaş kim üretiyor, kim onları sömürüyor tartışmasına doğru geçtiği günlerdeyiz. Ve saflar şimdi netleşiyor. Yani benim kanaatim, görüyoruz işte. Şimdi bir sosyal demokrat belediye işçisiyle böyle mi konuşur? Ona haddini tabii ki örgütlü bir işçi topluluğu verir. Geri adım atmak zorunda değil. İşte böyle rezil olursun. Nasıl rezil olursun? Bu ülkenin grev yasaklarına bir tane de İzmir'de eklenmiş olur ve bunlardan bu da CHP'li bir belediyenin marifeti olmuş olur. Ya bence hala geç değil. Hiç yani bu yasağın arkasında saklanmaları mümkün olmamalı. Saklanmamalılar. En son işçilerin söylediği rakam %30'sa, ya zaten konuştuğum şey abuk subuk ücretler, yapmayalım. Yani
ya işte 2020, en son konuştuğumuz 2000
lira, 2100 lira. Bunların hepsinin yani oturup bir yerde yemek yediği, ödediği faturalar bunlar. Şimdi yani burada işçi sınıfı da sabah akşam sadaka istemiyor yani kimseden. Hakkı olan istiyor. Zaten bunun da ötesine gidilmesi icap eder. Ama çok alışmış herkes şeye ya. Yani 100 lira, 200 lira, 500 lira, efendim tramvaylar kalkmadı. Valla bence herkes yani toplanmayacak olan, sadece İzmir'de değil, yani İstanbul'un belediyelerinde de toplanmayacak olan çöplere alışacak bana kalırsa. Yani bunun ben yakın olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik gidişat da bunu gösteriyor. Ayrıca biraz bugünleri de hatırlayalım. Yani bunlar sadece bir yönetim sorunu değil bana kalırsa. Biraz ideolojik bir sorun da. Yani işçiler sanki yokmuş gibi davranmaktan herkesin vazgeçmesi gerekir.
Bu arada 16 kuruş benzine zam geliyor. Yani böyle her sürekli bir indirim lafları dolanıyor ya. Öyle değil tabii. Yani şimdi yarın göreceğiz. Yarın 16 kuruş ve 18 arasında. 16 benzine, 18 herhalde mazota gelecek. Bir yerden indirim yaparken bir yerden indirim yapıyor. Ve bunu da tabii ki indirdiği yerin propagandasını yaparak kendini lanse eden bir iktidar. Ama bir gerçeği de gördüğümüz zaman pek öyle değil bu işler.
Ekonomi evet. Gündemini sonlandırıyoruz. 5 dakika yine araya gidip tekrar 3. bölümde devam edeceğiz. Evet, 3. gündemde 3. bölümde 3. bir gündemimiz olacak. Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Onu da biraz şöyle düşünmek gerektiğinden başlayabiliriz. Şimdi Amerika'nın, biliyorsunuz, daha doğrusu Trump'ın geçtiğimiz haftalarda Suriye'den çekiliyoruz açıklamaları olmuştu ve bu aslında her kesim tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Yani bu tam olarak ne anlama gelecekti? Zamanlaması doğru muydu? Bundan sonra neler olacak diye herkes tartıştı. Ama üzerinden yaklaşık 2 hafta geçtikten sonra görüyoruz ki bu açıklamadan çark edilmeye başlanan bir sürece girdik. Suriye'de bu açıdan Amerika'nın çekilmesi bir tartışmanın hala konusu. Ayrıca yeni gelişme İdlib'de yaşanan çatışmalar olarak ele alınmalı. İdlib'de Haçlı Şabi denilen örgütle diğer cihatçılar, Türkiye'nin aslında koruduğu ÖSO'cular arasında ciddi bir çatışma var. Bu da aslında İdlib'in bundan sonraki süreci ne olacakla ilgili yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor. Yani Suriye hala kaynayan bir kazan. Bunun Türkiye'nin hem iç siyasetine hem dış siyasetine bir sürü etkisi var. Bu yönleriyle tartışmaya başlayacağız. Evet Koray, sen ne demek istersin?
Ya Suriye meselesi her geçen gün yükseliyor. Çıta yükseliyor. Zaten Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz açıklaması, geçen hafta da konuştuk. Bu açıklama böyle biz gidiyoruz eyvallah tarzında bir açıklama olmadığını ve Türkiye'nin, AKP'nin bu açıklamaya o sevincinin aslında çok geçici bir sevinç olacağını da konuşmuştuk. Nitekim öyle oluyor ve görüyoruz ki AKP son bir haftada o kadar fazla Suriye ekseninde o kadar büyük belalarla karşı karşıya kalmanın siyasi arenasına düştü ki ne yapacağını bilemez halde. Şimdi çok enteresan gelişmeler var tabii. Örneğin en son görüşme sonrası Amerikan Beyaz Saray heyetinin gelip Suriye'de gelmeden önce Pompeo'nun açıklamaları var. Pompeo çok ağır açıklamalar yaptı. Bunlardan bir tanesi işte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürt katliamına izin vermeyeceğiz.
Evet, katliam kelimesi geçti.
Eğer bu açıklamayı Beyaz Saray'dan yapılıyorsa, bütün dünyaya yapılıyorsa, bu bütün dünyaya şunun ilanıdır. Türkiye iktidarı Kürtleri eğer fırsatını bulursa katleder, soykırım gerçekleştirir. Bu o kadar büyük bir iddia ki, bu o kadar büyük bir suçlama ki. Şimdi bunu ben söylesem, değil mi? Beni hemen buradan alır götürürler, cezaevine koyarlar. Şimdi bunu Amerika bütün dünyaya ilan ediyor ve muhtemelen bu suçlamayı Avrupa'nın birçok yerinden de geleceğini önümüzdeki günlerde duyacağız. Şimdi bunu hemen örtbas edebilmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın New York Times'ta bir makalesi yayınlandı. Yani bu bana çok garip geliyor. Bir ülkenin en tepesindeki kişinin bir başka ülkenin gazetesine makale yazması, mektup yazması, bilmiyorum, benim çok böyle şey yapabildiğim bir şey değil. Aklımın aldığı bir şey değil. Orada zaten makalenin tamamı neredeyse PYD, YPG, PKK bundan ibaret. Çünkü açıklamadan sonraya denk gelmiş ve açıklamadan sonra hani Türklerin Suriye'nin kuzeyinde Kürt katliamına izin vermeyeceğiz açıklamasına bir cevap niteliğinde işte YPG'nin, PYD'nin kendi çerçevesinden neye denk düştüğünü açıklamaya çalışmış. Bir canhıraş bir şekilde yapıyor bunu.
Sen öyle mi okudun o makaleyi?
New York Times'ta yayınlandı.
Ben hiç o sonucu çıkarmadım. Çok ilginç.
Orada o zaman bayağı sen... bir PYD, YPG şeyi var. Hani ne olduğuna dair. Şimdi mesela en son
ben de kendi izlenimlerimi anlatayım.
İbrahim Kalın'ın söylediği var. Yani iki tane dosyanın bir tanesi sadece işte YPG'nin, PYD'nin ne olduğunu kendi çeperinden
çocuk
anlattığına dair.
Çocuk savaşçılar vesaire.
Evet. Ben şöyle görüyorum. Yeni tablo şu. Yeni fotoğraf Suriye'de şudur. Bir önceki dönem AKP Türkiye'si Rusya ve Amerika'nın ikisine de şantaj yaparak ikisini de kullanışlı hale getirme durumunu kaybetmekte kalmadı. Aslında bu durumu biraz PYD'ye sağladı. Şu anda PYD orada Amerika'nın çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin, AKP Türkiye'sinin saldırı tehdidine karşı çok meşru olarak Esad ve Rusya ile masaya oturdu ve Esad'la birlikte şu anda anlaştı. Şimdi Amerika'nın buna şeyi yok. Sen nasıl benim arkamdan iş çevirirsin deme lüksü yok. Çünkü çekiliyorsun ve hemen akabinde Türkiye'nin benim yerime IŞİD'le savaşacağını ilan ederken hemen akabinde AKP'nin işte biz Fırat'ın doğusuna operasyona girişiyoruz gibi bir demeci çıkıyor. Ne oluyor işte?
Ve boş durmayacaklardı.
Tabii yani bütün her şey yine karman çorman haline geliyor. Yani o Büyük Ortadoğu projesinin aslında bir yanıyla devam edebilir meselesi. Ya bir mandacılık istiyor AKP. Yani o İdlib'de işte Fırat'ın batısında yaptığı Antep'e bağladı ya güya ilçe olarak. Yani Suriye toprağını kendince bir ilçe olarak atadığı, Kilis'in işte Antep'in bir ilçesiymiş gibi söylemler üretmeye başladı. Bir manda anlayışını ortaya koyuyor. Ya şimdi buna dünyanın ne İran izin verir, ne Rusya, ne Suriye, ne Arap ülkeleri ve bu tür tavır, siyasi tavır Türkiye'yi bölgede, ben AKP Türkiye'si diyorum. Yani Türkiye AKP'den ibaret olmadığını da vurgulamak adına söylüyorum. AKP Türkiye'sini o bölgede gerçek anlamda bir mandacı siyaseti yapan bir merkez olduğunu düşündürtüyor, gösteriyor. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı fırsatını bulsa katliam yapabilecek derecede bir gözü dönmüş iktidar olarak şey yapıyor. Evet.
Ferah sen?
Ben de o makaleden gireyim. Bende de şöyle bir his uyandı o makalede. Uzun uzun El-Kaide, IŞİD vesaireyi anlatıyor. Orta Doğu'da olmasının gerekçelerini, yani Amerika'nın orada olmasını da aslında meşrulaştırıyor bunun üzerinden. Ve Amerika'yla ne kadar çıkar birliği olduğunu anlatmaya çalışıyor. Amerikan halkına bunu ikna etmeye çalışıyor. Bakın biz de varız diye araya girmeye çalışıyor sanki. Bana şey çok anlaşılır gibi geliyor. Yani iletişimde her yön, her yol mübah. Bir Amerikan gazetesine makale gönderiyor olması bir başka bir devlet başkanının bir tür iletişim kanallarını zorlamak mübah.
Ben
ama,
biz hiç yaşamadığımız yani Merkel tabii, ne zaman bir gazeteye
yok, hayır, bizim şey buraya var, olmayan o gazetenin biraz özelliğinin olduğunu biliyorum.
Evet. Ama bir yandan da şunu AKP'li seçmene yeniden hatırlatmak gerekiyor mesela. Senin dünyaya meydan okuyor dediğin kişi Amerikan gazetelerine yazarak kendine alan ve yer açmaya çalışıyor. Hem orada kamuoyu yaratmaya çalışıyor hem o şeyini ikna etmeye çalışıyor. İletişim kurmaya çalışıyor. Meydan falan okumak yok. Orada bayağı yumuşak bir dille iletişim okuma gayreti var. Ve YPG ile ilgili de tepkisini hiçbir şekilde meşrulaştıramıyor. Ben yani benim çeviriden okudum sonuçta bilmiyorum. Okuduğum kadarıyla uzun uzun IŞİD'den ve şeyden söz ediyor. El-Kaide'den söz ediyor. Onların bizim topraklarımızda
YPG'yi
da.
YPG'yi de işitliyor.
Şöyle sadece diyor. PKK işte sizin de terör örgütü saydığınız.
YPG, PYD, PKK.
Onun Suriye ayağı olarak diyor ama YPG'nin Türkiye'ye nasıl bir tehdit olduğunu ya da dünyaya nasıl tehdit olduğunu hiçbir şekilde o mektupta gerekçelendiremiyor. Dosyalarda vermiş olabilir. İç kamuoyuna başka bir şey söylüyor. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Oradaki kamuoyuna başka bir şey söylüyor. Tek bağlantısı işte PKK'nin Suriye koludur diyerek oradaki kendi iddialarını güçlendiriyor. Benim bu konuda söylemek istediğim, dikkat çekmek istediğim konulardan biri de Erdoğan ve AKP ve bu şeyi meşrulaştıran herkes, şimdi o Kürt meselesi ortaya çıkınca, yani Kürtlerin öldürülmesi meselesi ortaya çıktığında bu akıl dışıdır, bizim Kürtlerle ilgili hiçbir şeyimiz yok, yani Kürtlerle değil terör örgütüyle falan. Ya orada Rojava'da bir cephe mi var? Orada sen kime saldıracaksın? Eğer saldıracaksan, askeri operasyonu düşünüyorsan, halktan başka kim var orada? Sanki bir cephe savaşlarından mı söz ediyoruz? Hayır, bayağı bir ülke ülke içerisindeki bir otonom bölgeye saldırıdan söz ediyorsan oradaki halka saldırıdan söz ediyorsundur. Ve seninle eşit koşullarda füze kullanmayan, bilmem ne kullanmayan, cephesi olmayan bir yere gidiyorsan halka, Afrin'de bu niye bu kadar yoğun olmadı, sivil oldu ama ne oldu? Çekildi çünkü. Oradaki halk geri çekildiği için Afrin'de o kadar da büyük felaketler olmadı ve orada işte gördük arkasından ne olduğunu ama Rojava'da halk çekilmezse nereye çekilecek? Ben kime saldıracaksın? Halka saldıracaksın yani.
Ben şöyle bir gelişmenin şu boyutuna seviniyorum. Yani yine de bir tür rasyonelin ayakta kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Yani burada Trump'ın ilk açıklamaları da irrasyoneldi. Yani biz buradan şimdi çekiliyoruz. Sıkılmış adam edasıyla böyle şeyler söylemişti. Tabii bütün herkes döndü ve neye göre olduğunu sordu. Ama iki hafta geçmeden yani aslında bunun yani bir mantık çerçevesinde olması gerektiği tekrar ortaya çıktı. Çünkü ya bunlar hem büyük sonuçlar, yani Amerika'nın Suriye'de olması Amerika'nın kendi varlığı açısından büyük bir sonuç. Şunu demek istiyorum. Yani Orta Doğu'yu düşünmeden bir rekabet nasıl sağlanacak? Yani sen sonuçta aslında Suriye'deki yürüyen savaş sadece Amerika'nın orada gelip yani emperyalistim ben diye dolaşması meselesi değil ki. Ortada bir Çin var. Ortada bir Rusya var. Bunlarla olan bir rekabet var. Bunun artık gelip bir bölgede sıkışmasını konuştuğumuz için biz Suriye'de daha öncesinde Irak'taki bir savaşı konuşuyorduk. Yani bölgesel savaşları konuşuyorduk. O açıdan Amerika büsbütün bu tip bir rekabetten geri çekilemeyecekse eğer ya da buna büsbütün bir çözüm bulmadıysa eğer ne açıdan çekilecekti? Bizim de aradığımız soru cevap buydu aslında. Ne açıdan çekilecekti? Yani ya hakikaten artık Orta Doğu gibi bir coğrafyada değil de başka bir yerde bu rekabet yürüyecekti. Kırım gibi bir yerde belki. Ya da yani çok mantıksızdı o açıdan. Yani buna izah bulmak da çok zor. Bunun olmadığı görüldü. Yani burada Trump'ın da irrasyonel davrandığı görüldü.
Ama iç siyaset malzemesiydi.
Biraz. Trump için de öyleydi. Trump için de öyleydi ama orada da büyük bir tepki aldı ve şimdi mesela Kürtlerin korunması gibi bir şey tartışılıyor Amerika'da gördüğümüz kadarıyla. Ya kimse Kürtleri de zaten aslında kara kaşı kara gözü için korumuyor. Yani özel bir Kürt sevgisinin Amerikalılar tarafından olduğunu ben düşünmüyorum. Tıpkı Türkiyelileri sevmedikleri gibi. Yani burada bir sevgi saygıdan öte
çıkarları bölgesel çıkar.
Sonuç itibariyle kiminle yani bu kadar kolay köprüleri atmak ve atmamak konusunda yeniden değerlendirmeye konu oldu bence. Şimdi şu da az buz bir realite değil. Bu bölgede kimler yaşıyor diye bakıldığında yani Suriye'nin daha sonrasında ne olacağı hani sen şey diyorsun ya Türkiye mandacı gibi görülüyor bölge ülkeler açısından. Öyle gerçekten yani böyle bir sanki hala oralar Osmanlı toprağıymış. Bize kazık atan Araplar varmış. Ondan sonra da işte biz de şimdi hakkımız olanı bir gün bir anlaşmanın sonucu olarak yine alacak. Yani bu sevdadan, bu anlamsız rüyadan çıkılması.
Şey gibi gelmiyor mu? Amerika diyordu ya Irak'ı özgürleştirmek için gidiyoruz.
Tabii aynı şeyler.
İşte onun bir versiyonu da işte AKP kendine şey yapmış, şiar edinmiş.
Özgürleşmeyi yani, bekleyen orada garibanlar var. Evet. Bizim de yani aslında özgürlüğünden doyamadığımız özgürlüklere çeşitli ülkeler ve çeşitli liderler buralara özgürlük dağıtıyor gibi bir hava var. Ama durum öyle değil. Yani sonuçta insanlar aslında barış içerisinde hayatlarını sürdürmek istiyorlar bu bölgelerde. Ama bölgelerin kendince özelliklerinden ve uluslararası kutuplaşmanın kendince dengelerinden ne yazık ki bu büyük savaşlara kurban oluyorlar.
Bu arada ben şöyle görüyorum. ABD ile Türkiye bence en azından büyük ölçüde anlaştı. Yani Suriye meselesinde.
Ama bu son konular onu göstermiyor.
Ya bence orada Türkiye'nin ayak diremesine karşı ciddi anlamda bir sopa gösterme durumu var. Yani benim söylediğimi yaparsan ancak sen Suriye'de var olursun. Aksi takdirde senin büyük korkun olan mesele hayata geçer gibi bir tehdit var ve işte güvence verdi meselesi gerçek.
Peki şöyle diyebilir miyiz? Yani, acaba yani bu Suriye meselesinin artık toplamda sonuna gelindiği için Rusya ve Amerika arasında bir mutabakat olmasının çeşitli sonuçlarını yaşıyor olabilir miyiz? Yani mesela bana şöyle geliyor. Şimdi dikkat ediyorsanız burada biz aslında Fırat'ın doğusunu ve bu açıdan Kürtlere karşı yapılmak istenen operasyonu konuşuyoruz ama İdlib'de başlayan çatışmalar var. Yani bu aslında Türkiye'nin Rusya ile olan anlaşmasının bozulması anlamına gelir. Çünkü Türkiye'nin vaat ettiği şey neydi? İdlib'de güvenliği sağlamak, böyle bir çatışmayı durdurmak, hatta silahsızlandırmak oradaki tabii. çeteleri. Ama bunun olmadığı, hatta korumaya yani. Çalıştığı ÖSO'cuların şu an Türkiye'den yardım dilendiğini görüyoruz.
Şöyle bir haber de var. Yani bilmiyorum, siz de gördünüz mü? En son Türkiye'nin oradaki gözlem yerlerinin, kulelerinin etrafının çevrildiği HTŞ tarafından ve hani ciddi de bir durum var. Yani biz tabii, orayı orada bir ölüm haberleri gelmeye başlayabilir.
Şuraya gelmiş oluyoruz. Yani Türkiye aslında gerçekten bir savaşa çekiliyor. Yani iki taraf tarafından da bir savaşa çekiliyor. Ve Türkiye eğer yani bu kadar yani heyheylenecekse ben Suriye'de şöyle yapacağım. Orada işte Afrin'de duracağım. İdlib'de duracağım. Ayrıca Fırat'ın doğusunda işgal edeceğim gibi bir hal olacak ise eğer iki güç de dedi ki tamam o zaman bu paket buyur bu bütün problemlerin altından kalkarsan al senin olsun hepsi diye bence önüne koydular ama bu yani, böyle bir
burada böyle bir şey var. Olmadı. Yani Suriye tabii. rejimi var değil mi? Rusya var yani bu zamana kadar sonuçta Esad diyor ki benim ülkemde işte 700 bin kişi öldü ve bunun sorumlularını söylüyor. İşte Türkiye iktidarı, Suudi Arabistan, değil mi? Katar bunları dile getiriyor. Şimdi kalkıp bir de yani Fırat'ın batısı ve doğusu demek işte AKP'nin şeyi söylediği kadarıyla Suriye'nin %40'ı. Yani Suriye'nin %40'ını savaşı kazanmış olan Esad hediye mi edecek Türkiye'ye? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani
evet.
Bu gerçekten akıl almaz bir şeydir. Ya yani iç siyasi malzemedir. Başka bir şey değil.
Yani evet, seçime 3 aylık giderken, işte,
yerel seçime giderken bir başarı hikayesinin yazılması gerekiyor. Elde avuçta bir savaş şeyi kaldı. Başarı yazılabilecek bir hikaye olarak savaş kaldı. Ekonomik olarak yazılamıyor. Kültürel olarak yazılamıyor. İşte içerideki kutuplaşmanın sona ermesine yönelik herhangi bir alternatifi yok. Söylemi yok. Tek hikaye var. Savaş ve savaş da Kürtlere karşı, yani daha görece güçsüz olan kim var orada? Kürtler var. İşte kolay lokma olarak görüyor. Onlara bir saldırı gerçekleştirirsek biz işte Suriye'nin kuzeyini zapt ettik. Büyük Türkiye, işte AKP ile Türkiye güçleniyor, büyüyor, sınırlarımızı aşıyoruz.
Peki,
gibi bir hikaye.
Peki bir şey benim gözüme takıldı bu tartışmalar esnasında. Mesela şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki bu kadar tartışıyoruz işte, yani nasıl oluyor, dengeler nedir, olur mu olmaz mı diye. Ama mesela muhalefetin genel tavrı şu oluyor gördüğüm kadarıyla. Burada muhalefetten HDP'yi kastetmiyorum. Geriye kalan kısmını kastediyorum. Amerika dinlenmesin, orada ne gerekiyorsa yapılsın. Şimdi mesela milliyetçi seçmene seslenmek demek tamamen yani aklımıza geleni söylemek anlamına mı geliyor? Yani milliyetçi seçmene sesleneceğiz. Yani şimdi bunun hiçbir mantığı yok bir. Amerika dinlenmesin diye bir dış politika nasıl olacakmış, bunu çok merak ediyorum. İki, yani ayrıca bunlar biliyorsunuz nasıl ki Erdoğan bir antikapitalisti ise bu saydıklarımız da bir antiemperyalist değiller. O açıdan böyle Amerika'yı takmayalım, oralara girelim, çıkalım. Yani bunu böyle hamasetle dile getirmeleri ayrı bir tartışma
yani
konusu.
Şimdi
mesela niye bir barış politikası önerilmiyor da yani sürekli bir
bugün Türkiye'nin düştüğü bu kaotik ortam, karanlık Türkiye tablosunun kökeninde ne var? Kökeninde halkların kardeşçe bir arada yaşayamaması var. Kaç yıl oldu? Bak 40 yıl. 40 yıldan da öncesi var. Yani işte bir 80 yıllık bir maziden bahsediyoruz değil mi? Kürt halkının bir şekliyle birçok parametreden, birçok nedenden kaynaklı bir ısrarı var, isyanı var. Şimdi eğer 80 yıldır bu sorun üzerinden sadece güvenlik önlemleri çerçevesinde ele alındıysa ve geldiğimiz nokta, şu andaki nokta buysa, o zaman hata yaptığın şeyi tekrar ederek doğru bir sonuç çıkarma şansın yok. Başka bir şey yapma. Yani CHP'nin, muhalefetin burada artık geçmişteki yapılan hataları tekrar ederek iyi bir sonuç alma şansı yok. En son ortaya çıkan işte AKP, MHP ittifakıyla Türkiye'si.
Sen ne dersen de yani Rutgay'ı savunduğuna terörist deniyor. Efendime söyleyeyim yani orada...
Kendi milletvekillerin içeride...
Yani ne söylersen söyle, zaten senin zillet ittifakı olduğuna dair bir tartışmadan geri duran yok. Yani şimdi bu kadar ağzını açıp konuşmamış bir CHP'ye rağmen zillet ittifakı olarak anılan bir tablo söz konusu. O açıdan ya bu saatten sonra kaybedecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz var olan tartışmalarda dönüştürücü etkide bulunmanın ben uzun vadede çok büyük bir çözüm olacağını, insanların yani bir rasyonele doğru yaklaşacaklarını düşünüyorum. Ya ben bunun en temelinde de toplumun rasyoneliteden koptuğu fikrinin olduğunu düşünüyorum. Ya toplum saçma düşünüyor. Öyle bir şey yok. Ya toplum, dikkat ediyorsanız, ekonomik konularda yani çıkarlarının peşine düşüyor. AKP'liler de tartışıyor. Bölgesel konularda da yani bu kadar, mesela diyelim ki savaşlar olsun, tamam savaşı destekliyor, ama ya savaşı zaten desteklemeyelim diyenlerde muhalefet partisi bile yok. Nedir? En sonunda çünkü Kürtlerle konu ne olacak, bu konuyla ilgili hakikaten etraflı bir öneri olmadığı için. Barış tartışmaları açıldığında da muhalefet biliyorsunuz bu açıdan anlamsız bir tartışma yürütüyor. Barış meselesi gündeme geldiğinde de işte teröristlerle barışmasa, yani ya bu iş, ya böyle bir konu var yani. Hani bunu sadece Kürt halkının ne olacağı konusu olarak, Türkiye'deki ne olacağı konusu olarak da düşünmemek gerekir. Bu bölgede yaşayan önemli nüfuslar, önemli toplumlar, önemli şehirler ve bunlarla ne olacak konusu, yani mesela Somali'de ne olacağı konusundan çok daha kritik. Bu iş çözülmeden de, yani bu meselelere dair etraflı bir bakış açısı sunulmadan da yani bunun içinden çıkmak mümkün değil. O zaman bir başkası gelip mezhepçilik yaparak bu politikaları bence domine ediyor. Yani bu tehlikeye de işaret etmek gerekir.
Ya bir ateş topu muamelesi yapılıyor Kürt meselesine ve ona asla hiçbir şekilde dokunmuyor CHP özellikle. Buradan yaratıcı bir siyaset çıkarmıyor. AKP buradan yaratıcı siyasetler çıkardı. Çok da onun ekmeğini yedi. Ama CHP için orası bir ateş topu, dokunulabilir bir şey değil. Ve kendi iktidarını bunun üzerinden kurduğunu zannediyor ama bunun üzerinden iktidar olamıyor aslında. CHP'ye böyle bir... Bu siyaseti aşabilecek yaratıcı bir akla ihtiyacı var gerçekten. CHP siyasetini revize edecek, buradan çıkaracak, oranın bir ateş topu olmadığını gösterecek bir siyasete ihtiyacı var. Ya zamanımız varsa bu makaleyle ilgili...
Zamanımız maalesef.
Kaç şey daha söylemek istiyordum.
Haftaya artık.
Tweet atarım artık.
Tweet atarsın. bu hafta da süremizi doldurduk. 3 ayrı bölümde, 3 ayrı ana gündemi değerlendirmeye çalıştık. Gelecek hafta farklı açılardan yeni gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz.